Ayrım 2, sayfa 9. Başlarken Tanzimat'a doğru. Tanzimat hareketi batıcılık yolunda mühim bir merhaledir. Bizde 200 küsür yıllık mazisi olan batıcılık 18. asrın ilk çeyreğinde Sultan 3. Ahmet'in saltanatı (1703-1730) yıllarında başlar. Rönesans ile yeni yeni aletler, usuller, vasıtalar bulup teknik sahada süratle inkişaf eden batıdan neleri alacağımızı ve kendimizdekileri nasıl muhafaza edeceğimizi bilemeyişimiz neticesi, bizde batıcılık taklitle başlamış ve türlü değişiklikle Tanzimat'a kadar gelip Tanzimat'la mühim mesafe kat edilmiştir. Gözümüzü batıya çevirdiğimiz 18. asır başlarında batı ülkeleriyle ve bilhassa Fransızlarla münasebetimiz artmış ve artan bu münasebet sonunda Lale Devri'nin meşhur Sadabat kasırlarının inşasında Fransız tesiri görülmeye başlamış, bazı konakların döşenmesinde, yaşayış tarzında, giyim kuşamda ve batı mamullerinin kullanılmasında taklitçilik kendini göstermiş, ayrıca dünya masonluğunun imparatorluğumuza hulülü de yine bu devirde gerçekleşmiştir. Dipnot. Peter Varadin Savaşı'nı müteakip Avusturya'dan kaçıp yurdumuza sığınan Fransız asıllı Comte de Bonval veya Bonval Kontu Claude Alexander bilahare Humbaracı Ahmet Paşa adını almış ve bizdeki ilk mason locasını bu adam Galata'da açmıştır. Humbaracı Ahmet Paşa'nın kirli, karanlık işleri ve kapkara şahsiyeti için bakınız Mustafa Müftüoğlu, Yalan Söyleyen Tarih Utansın, 4. cilt İstanbul 1981. Kitaba dönüş. Sultan 3. Ahmet döneminin yegane kazancı Türk matbaasının kurulmuş olmasıdır. Dipnot. Yurdumuzda Sultan 2. Beyazıt devrinden beri matbaa vardı. Ancak bunlar azınlıklar elinde olup yabancı dilde kitap basmaktalardı. Bakınız Selim Nüshet Gerçek, Türk Matbaacılığı, İstanbul 1939. Kitaba dönüş. Zamanın Şeyhülislamı Yenişehirli Abdullah Efendi, dipnot. Yenişehirli Abdullah Efendi 7 Mayıs 1718 Cumartesi günü Şeyhülislam olmuş ve bu makamda 12 sene 4 ay 24 gün kalarak 1730 yılının 30 Eylül Cumartesi günü azledilmiştir. Behçetül Fetava isimli mühim eser bu zata aittir. Kitaba dönüş. Maişetini hattatlıkla temin eden binlerce hattatı göz önünde tutarak bunların işsiz kalmaması, bir içtimai ve iktisadi buhranın baş göstermemesi için dini eserlerin yine hattatlar tarafından yazılacağı ve matbaada basılmayacağı şartıyla fetva vermiş ve Darü't Tabaat-i İl-Amire adıyla 1727 yılının 16 Ocak Salı günü işletmeye açılan bu matbaada Van Kulu lügatı ile tarih ve coğrafyaya ait bazı eserler basılmış, Yalova Kağıt Fabrikası'nın açılmasıyla İznik Çini Fabrikası'nın ihyası yine bu devreye rastlamıştır. Dipnot. Osmanlı Askeri Teşkilatı hakkındaki mühim eserin sahibi Comte de Marsilli'nin 1770'lerde İstanbul'da 90 bin hattat bulunduğunu yazması belki mübalağalıdır ama bilinen gerçek odur ki o yıllarda bizdeki hattatların yazdığı eser sayısı batıda matbaada basılan kitaplardan fazladır. Darü't Tabaat-il Amire 1743'te kapanmış, bilahare Sultan 3. Selim zamanında Üsküdar'da Selimiye'de tekrar açılmış, sonra 2. Mahmut devrinde Süleymaniye civarındaki Kaptanpaşa Hamamı'nda faaliyetini sürdürmüş, 1863'te ise Ahırkapı (parantez Can Kurtaran) yakınında şimdiki Milli Eğitim Basım Evi'nin bulunduğu yere taşınmış, daha sonra Ankara'ya nakledilip Devlet Matbaası adını almıştır. Kitaba dönüş. Bilahare Sultan 3. Ahmet'in oğlu 3. Mustafa, İmparatorluğumuzun muhtaç olduğu ıslahatı olanca açıklığıyla görüp saltanatı (parantez 1757-1774) yıllarında devrin ünlü satrazamı Koca Ragıp Paşa ile bazı müspet işlere girişmiş, Avrupa'dan da Baron de Tott adlı bir mütehassıs getirterek orduya ıslaha çalışmış, kışlalar, tabyalar, kaleler yaptırmış, bu arada Deniz Harp Okulu ile Teknik Üniversiteyi (parantez Mühendishane-i Bahri Hümayun ve Mühendishane-i Berri Hümayun) kurmuştur. Koca Ragıp Paşa'nın 1763'teki ölümüyle devlet adamı sıkıntısı çeken ve arzuladığı ıslahatı bu devlet adamı sıkıntısı dolayısıyla gerçekleştiremeyen 3. Mustafa, Cihangir mahlası ile şu kıtayı söylemiştir. Yıkılıptır bu cihan sanma ki bizde düzele. Devleti çerhi deni verdi kamu müptezele. Şimdi evvabı saadetle gezen hep gaz hazele. İşimiz kaldı hemen merhameti lem yezele. 1776 yılındaki bu büyük zelzelede harap olan İstanbul'u imar eden, hasar gören Fatih ve Eyüp Sultan camilerini aslına sadık kalarak adeta yeniden inşa ettiren, topladığı mühim ihtiyat hazinesiyle bazı eserler yaptıran, kendisinden bir asır sonra ancak açılabilen Süveyş kanalını, daha saltanatı yıllarında açmayı tasarlayan 3. Mustafa, 1774'te ölmüş, daha sonra Sultan 3. Selim devrinde yine ordunun ıslahı gayesiyle Nizam-ı Cedid adı verilen ordu teşkil olunmuş ve bu ordunun efradına Avrupa'yı takliden kırmızı ve mavi renklerde üniforma giydirilmiştir. Dipnot. Akdeniz'le Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş kanalının kazılmasına 24 Nisan 1859 Pazar günü başlanmış ve kanalın açılması 10 sene 6 ay 25 günde tamamlanarak 1869 yılının 19 Kasım Cuma günü bazı devlet başkanlarının da katıldığı muhteşem bir merasimle hizmete girmiştir. Kitaba dönüş. Sultan 3. Selim devri, Rönesans'ı çoktan yapan Avrupalının henüz buharı sanayiye tatbik edemediği bir devirdir. Ancak nice zamandan beri gözünü batıya çeviren bizim bunlardan haberimiz yoktur. O yıllarda Paris'te büyükelçi olarak bulunan Seyit Ali Efendi, gönül okşayan Paris şehrinin mamur olduğunu, çeşitli ferah bahçeleriyle Frank dünyasına gıpta verdiğini ve her gece bir bahçesinde çalgıcılar ve şarkıcıların ahenk kurduklarını ve türlü ateş oyunları altında ahalinin gülüp eğlendiğini ve saadet duyduğunu yazmakta, Avrupalının teknik sahada hızla nasıl ilerlediğinden habersiz görünmektedir. Avrupa'daki Rönesans'ı gören, görebilen Sultan 3. Selim ise devrinin en büyük bestekarlarından biri, aynı zamanda ilhami mahlasını kullanılan divan sahibi bir şair. Mükemmel Arapça, Farsça bilir, ney üfler, tambur çalar, hem de hattat. Çok nazik ve merhametli bir padişah. Bütün bu meziyetlerine rağmen 3. Selim, adını aldığı Yavuz Sultan Selim Han'ın sahip olduğu azim ve iradeden mahrumdur. Bunlara sahip olabilse idi, gerçek inkılabı yapar, Avrupa ile aramızdaki teknik maharet meselesini kapatabilirdi. Yapamadı. 3. Selim, yukarıda temas ettiğimiz merhameti, azim ve irade zaafı dolayısıyla 1807 yılında patlak veren Kabakçı isyanını da bastıramamış ve bu isyan sonunda hem tahtını hem tacını kaybetmiştir. Sultan 2. Mahmud'un saltanatı (parantez 1808-1839) yıllarında ise devlet türlü gayle ile bocalamasına, Kavalalı Sergerde Mehmet Ali'nin oğlu İbrahim Paşa'nın arkasına taktığı 30 bin kişilik ordu ile Kütahya'ya kadar gelebilmesine rağmen batı nedir, ne değildir bilmeyişimiz ve onları taklit gafletimiz devam etmiş, Kavalalı Sergerde'nin oğlu postu Bursa'ya sermek hazırlığındayken zamanın padişahı 2. Mahmud burada orkestra, tiyatro, batı musikisi, piyano peşinde koşmuş, bunların cümlesi türlü gayeyle dolu o devirde yurdumuza girmiştir. 1829'da kıyafet nizamı kabul edilip mesleki ilmiye dışındakiler fes ve harmani, parantez yakası sırma işlemeli çuha elbise, setre pantolon, kaput ve İstanbul'in parantez bir çeşit redingot giymekle mükellef tutulmuş, İlk Türk gazetesi Takvim-i Vekai'yi, parantez resmi gazete, 1831 yılında yayınlanmış, posta ve karantina teşkilatı kurulmuş, tıbbiye ve harbiye açılmış ve yıllardan beri türlü vasıta ile ıslahına çalışılan ordu, 2. Mahmud devrinde Yeniçeri Ocağı'nın imha ve ilgası ile yeni bir düzene sokulmuştur. Yeniçeri Ocağı. Yeniçeri Ocağı'nın imha ve ilgası Osmanlı tarihinin mühim olaylarından biridir. Bu ocak nasıl kurulmuş, sonra neden, niçin imha ve ilgasına ihtiyaç duyulmuştur? Burada bu suali cevaplandırarak mühim olayı aydınlatmak gerek. Devlet-i Aliye'nin hem azamet hem çöküntü yıllarında başlı başına bir gaile olan Yeniçeri Ocağı, 1361 yıllarında Pencik Kanunu ile teşekküle başlanmıştır. Bu Pencik kelimesinin Pencüyek, parantez 5'te 1'den Galat olduğu rivayet edilmiştir. Pencik kanunu savaşlarda alınan esirler üzerine tarh edilen 1/5 vergisidir. Bu kanunun hükümlerine göre muharebelerde alınan esirlerin 1/5 Beytül Mal'a verilir ve bu vergi aynen veya nakden tahsil edilebilirdi. Nakden ödendiği takdirde esir başına 125 akça kıymet üzerinden pencik yani 1/5 nispetinde 25 akça, aynen tesviyesi halinde ise her 5 esirden biri alınır ve böylece toplanan esirlere pencik oğlanları denilirdi. Pencik oğlanları evlere dağıtılır, hem çalıştırılan hem Türkçe öğretilip Türk adet ve ananesine göre yetiştirilmesine gayret edilen bu esirler, bilahare Acemi Ocağı adı verilen askeri terbiye müessesesine alınırlardı. Acemi Ocağı efradına Acemi Oğlanlar adı verilir ve bunlar askerlik öğrendikten sonra Yeniçeri Ocağı'na geçerlerdi. İşte Yeniçeri Ocağı bu pencik oğlanları ile teşekküle başlamış ve Yeniçeri kanunnameleri zaman zaman pek çok değişikliğe uğramış. Devşirme usulü ile Hristiyan tebaadan toplanan oğlanlar zümresi de sonraları Yeniçeri Ocağı'na alınır olmuştur. Böylece 1. Mahmud parantez Murat Hüdavendigâr devrinde Pencik Kanunu ile kurulan Yeniçeri Ocağı çeşitli istihale ve 2. Murat zamanına kadar bir tekamül devresi geçirmiştir. Pencik Kanunu vaaz edilmesi fikrinin kime ait olduğu kati olarak bilinmemektedir. Bu rivayete göre ulemadan Karamanlı Kara Rüstem'in teklifi üzerine Kazasker Çandarlı Kara Halil'in verdiği fetva bu kanuna esas olmuş. Diğer bir rivayete göre ise böyle bir kanun vaazı fikrinin Kara Timur Taş Paşa'ya, Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa'ya, Hacı Bektaş sülalesinden Timur Taş Dede'ye, Mevlana Celaleddin Rumi sülalesinden Emir Şah'a veya Vezir Bektaş Paşa'ya ait olduğu ileri sürülmüştür. Bu rivayetleri inceleyen İsmail Hami Bey kronolojisinde Yeniçeri Ocağı'nın Hacı Bektaş tarafından takdis edilmiş olduğu hakkındaki ananenin o sülaleden Timurtaş Dede ile Bektaş Paşa'nın isimlerinden galat olmak ihtimali pek zayıf değildir. Herhalde Çandarlı Kara Halil ile Karamanlı Kara Rüstem'in en mühim rolleri ilk fikri vermiş olmaktan ziyade icraata geçmiş olmaktan ibaret gibi görünüyor. Çünkü Çandarlı'nın kazasker sıfatıyla fetva vermiş olması pek tabidir ve Kara Rüstem'in de ilk defa olarak pencikçi yani pencik tahsildarı olduğu muhtelif rivayetlerle sabittir, diyor. Dipnot. Bakınız İsmail Hami Danişmen, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 1. Cilt İstanbul 1947, kitaba dönüş. Yine İsmail Hami Bey, adı geçen eserinde Yeniçerilerin devleti aliye içindeki durumlarına temasla, Yeniçerilerin ilk isyanlarıyla yağmacılıkları Fatih'in ilk saltanatındaki Buçuktepe hadisesinde gösterilir. Tekmil İran'ı fethetmek isteyen Yavuz'un Çaldıran zaferinden sonra otağına kurşun atarak geri dönmesine sebep olan Yeniçerilerdir. Kanuni devrinde bile hükümeti devirmek için İstanbul'da isyan çıkarıp yağmacılık etmişlerdir. Bilhassa inhitat seferlerinde cepheden kaçıp karargah yağmalamaktan ve ordunun bozulmasına sebep olarak üst üste ülkeler kaybına yol açmaktan başka bir şey yapmayan bu meş'um ocak, İstanbul'da asırlarca bir siyasi komite rolü oynamış, sarayla hükümeti ve esnafla halkı haraca kesmiş, hamamlardan çıplak kadınlar kaldırıp sokaklarda sefaat sahneleri kuracak derecelerde tefessüh etmiş ve ulufe almaktan başka askerlikle alakası kalmamıştır diyerek, bazı çevrelerce pek izam edilen Yeniçeri Ocağı'nın iç yüzünü aydınlatmıştır. Dipnot. Bakınız İsmail Hami Danışmen, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. Cilt İstanbul 1955. Böylesine tefessüh eden ve ulufe almaktan başka askerlikle alakası kalmayan Yeniçeri Ocağı'nın imha ve ilgası zarureti daha 1. Mahmud devrinde duyulmuş, Asakir-i Mualleme talimli asker yetiştirilmek üzere bazı projeler hazırlanmıştır. Bilahare aynı gaye ile Sultan 3. Mustafa'nın saltanatı yıllarında tophane ıslahatı yapılmış, 1. Abdülhamit sürat topçularını çoğaltmış ve nihayet Sultan 3. Selim yine aynı gaye uğruna Nizami Cedidi ihdas etmiş, Alemdar Mustafa Paşa Sekban-ı Cedidi kurmuş fakat bütün bu teşebbüsler bir netice vermemiştir. 1. Mahmud'dan 2. Mahmud'a kadar geçen bir asra yakın zaman zarfında Yeniçeri Ocağı'na karşı girişilen bu çeşit hareketlerin bir neticeye ulaşamayıp başarı kazanılamamasında Yeniçeri zorbalığının tesiri olduğu gibi alınan bu tedbirlerin bir usul, metot ve plandan mahrum olması da mühim rol oynamıştır. Bu mühim rolü inceleyen Necip Fazıl Bey, isabetli bir teşhisle bakınız meseleye ne güzel ışık tutmuştur. Eski sadrazam Koca Yusuf Paşa Avrupa harp tekniğinden anlar birkaç öğretmen bularak bunları orduyla İstanbul'a getirmiş ve kurulan meclislerde talimli piyade askeri tertiplenmesine karar verilmişti. Hatta talimli asker nezareti ismi altında bir bakanlık kurularak bir miktar neferatı cedide tedarik olunup Levent çiftliğinde talime başlandı. Bir miktar neferatı cedide tedariki lafına dikkat edelim. Devlet çürümüş ordusu ortada ve rezalet meydanına hakim, dirsek sallarken kurşundan oyuncak askerler döktürüp bunlarla oyun oynamaya bakıyor ve bütün davanın bu çürümüş ordu üzerine çullanmak ve onu kökünden yenileştirmek, hatta ondan bir mana muhafaza edip bu mana temeline yepyeni bir ruh ve nizam bina etmek olduğunu anlayamıyor. Hem devlet muhafızı olarak Yeniçeri, bütün eşkıyalık imtiyazıyla yerli yerinde bırakılıyor, hem de onun karşısında sadece kuşku verici, aciz, idare-i maslahatçı bir teşebbüse girişiliyor. Dipnot. Bakınız Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Mazlumlar, 2. cilt, İstanbul 1966, kitaba dönüş. Vakai Hayriye. Ve böylesine bir teşebbüs çeşitli tezahürüyle 96 yıl boyunca zafere ulaşamıyor. Nihayet Sultan II. Mahmut, Vakai Hayriye diye tarihimize geçen mühim olayla Yeniçeri Ocağı'nın imhasına muvaffak olabiliyor. Ancak 2. Mahmut da Vakai Hayriye'de usul ve metottan mahrumdur. Mehmet Akif Bey'in "Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çulpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye." Dediği gibi 2. Mahmut da 7'den 70'e bütün İstanbul'un kıyamı ile Yeniçeri Ocağı'nı imha edebilmiş ve bu hareket yukarıda kaydettiğimiz gibi usul ve metottan mahrum olduğundan Yeniçeri tepelenirken muhteşem Mehterhane-i Hakani de ortadan kaldırıverilmiştir. Vakai Hayriye'yi hazırlayan ilk toplantı devrin Şeyhülislamı Kadızade Mehmet Tahir Efendi'nin konağında yapılmıştır. Sadrazamla birlikte bütün devlet erkanının ve ulemanın katıldığı bu toplantıda talim-i harbin vücubuna fetva verilmiş ve eşkinci namıyla asakar-ı mualleme teşkili karar altına alınmış, Yeniçeri Ocağı'nı kışkırtmamak için bir tedbir olarak da yeni askerin Yeniçeri ortalarından (parantez taburlarından) seçileceği ilan olunmuştur. Kurulan Eşkinci Nezareti başına Hacı Salip Efendi getirilmiş ve yeni asker yeni üniformasıyla 11 Haziran 1826 Pazar günü Et Meydanı'nda talime başlamıştır. Ancak usulü kadime mucibince destiye kurşun atmak ve keçeye kılık çalmakla iktifa etmek isteyen Yeniçerilerin yeni bir isyanı her an beklendiğinden gerekli bütün hazırlıklar yapılmış ve bu arada topçu, humbaracı, lağımcı ve tersane ocakları elde edilmiş, Boğaz muhafızları Ağa Hüseyin Paşa ile Darendeli izlediği Mehmet Paşa mahiyetlerindeki kuvvetle icabında hemen İstanbul'a geçebilmek için lüzumlu her tedbiri almışlardır. Beklenen isyan yeni askerin talime başlamasının 4. günü patlak vermiş, kazanlarını Et Meydanı'na çıkararak ayaklanan Yeniçeriler, Sadrazam Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa'nın Bağbali'deki harem dairesiyle hazinesini ve Mısır Kapı Kahyası Necip Efendi'nin konağını yağma etmişler, Yeniçeri ağası Celalettin ağayı öldürmek istemişlerse de bulamamışlardır. O gün padişahın emriyle sancağı şerif çıkarılmış ve bütün İstanbul halkı mücadeleye davet olunmuştur. Ulema ve 3500 talebi ulum hemen sancağı şerif altına koşmuş, onları topçu, arabacı, kalyoncu, humbaracı, lağımcı ocakları takip etmiş, Boğaz muhafızları İstanbul üzerinde yürürken topçu yüzbaşısı Kara Cehennem İbrahim Ağa toplarını alıp gelmiş, mahallelerde imamlar halkı mücadeleye teşvik etmiş ve nice zamandan beri Yeniçerilere diş bileyen İstanbullu, kadınlar dahil sancağı şerif altına toplanmıştır. Vakai Hayriye padişaha sadık asker yanı sıra halkın da gayretiyle gerçekleşmiş ve 1826 yılının 15 Haziran Perşembe günü 465 yıllık Yeniçeri Ocağı tarihe karışmıştır. Yeniçeri Ocağı'nın böylece imha ve ilgasında 6000 Yeniçeri öldürülmüş, İki gün sonra Yeniçerilik lağvedilip fermanı Sultanahmet Camii'nde okunmuş ve Veb-ül-İlga fermanı hemen o gün her tarafa tamim edilirken Yeniçerilik iddiasındaki 20 bin serseri yakalanarak İstanbul dışına sürülmüştür. Vakai Hayriye'yi müteakip Asakari Mansure-i Muhammediye kurulmuş, eski saray, parantez şimdiki üniversite merkez binası, seraskerlik dairesi olmuş, Süleymaniye'deki Yeniçeri Ağa Sarayı da, parantez bugün İstanbul Müftülüğü'nün bulunduğu mahal, meşihata verilip o tarihten sonra Şeyhülislamlar burada oturmaya başlamışlardır.